Ayrım 14, Sarıkamış Dramı, Alptekin Müderrisoğlu, sayfa 128. 3 Aralık 1914. Albay Hafız Hakkı'nın Erzurum'dan gönderdiği telgraf öğleden sonra İstanbul'a ulaştı. Telgrafı okuyan Genelkurmay Harekat Şubesi Müdürü Yarbay Ali İhsan gözlerine inanamıyordu. Rusların sağ kanadına saldırıya geçilebilir. Sıçan Kale Dağı üstünden hareket etme olanağı vardır. İtteki düşman 8 tabur piyade, 1 bölük süvari ve 1 topçu bataryası gücündedir. Merkezde düşman cephesinde ateş alanı geniştir. Sol kanada doğru ilerlenebilir ise de Aras Irmağı'nı geçmek zordur. Bu nedenle önce 11. Kolordu ile saldırıya geçip düşmanın dikkatini sol kanada çekmeli. Bu sırada 9. ve 10. kol ordular Koşa, Tortum çizgisinde toplansın. Ardından İd üzerine hareket. İd'deki düşmanı yok ettikten sonra ya Sıçankale Dağı'ndan düşmanın sağ kanadına veya bu dağ üstündeki geçitleri aşarak, yani top yolundan geçerek düşman gerilerine saldırmalı. Fakat ordu komutanı ve kurmay başkanı Çekingen gerekli dayanıklılıktan yoksun. Cephede 11. kol ordu ile sahra ve kale topları kalsın. İd yönündeki kuvvetlere ben komuta edeyim. Hasan İzzet Paşa her iki gruba komuta etsin. Başka bir ordu komutanı atanması doğru değil. Hafız Hakkı. Telgrafın altında çok şeyler yatıyor diye düşündü Yarbay Ali İhsan. Enver Paşa General, Sanders General B.V. Schellendorf ve Yarbay Tovenay ile Hafız Hakkı arasında yapılan son görüşmeler bu telgrafla su üstüne çıkıyor, kış kıyamette Kafkasya'ya saldırmak isteniyordu. En ilginci Albay Hafız Hakkı'nın Genelkurmay 2. Başkanı olarak hazırladığı son savaş planının tam tersine bir tutum içine girmesiydi. İlk savaş planını Genelkurmay Başkanı General B.V. Schellendorf 20 Ağustos 1914 günü hazırlamıştı. Plan değişik önerileri inceledikten sonra şu sonuca varıyordu. Balkanlardan Rusya'nın yan ve gerilerine saldırılması için Romanya ve Bulgaristan'ın bizimle birlikte olması zorunludur. Odessa'ya çıkartma yapılması Karadeniz'de üstünlük sağlanmasına ve Romanya'nın dostça tutumuna bağlıdır. Kafkasya'ya yapılacak saldırı büyük savaşın girişine bir etki yapamayacağı gibi ordu bir kış savaşmasına da hazır değildir. Öngördüğü koşullar gerçekleşmediği için bu plan uygulamaya konulamamıştı. Ama Ağustos sonlarına doğru Almanlar Varşova'nın kuzeyindeki Tannenberg'de Rusları büyük yenilgiye uğratmışlar, daha sonra da Fransız ordularını Marne Irmağı'na doğru sürmeye başlamışlardı. Henüz kesin sonuç alınmadığı halde savaşın yakında Almanların zaferiyle sonuçlanacağını sanan Hafız Hakkı, 4 Eylül 1914 günü 2. savaş planını hazırlamıştı. Plan deniz yoluyla Batum kıyılarına 2 kol ordu çıkarılmasını, 3. ordunun büyük bölümüyle Kars yönünde saldırıya geçmesini ve geri kalan kuvvetleriyle de Azerbaycan üstünden Kafkasya'ya ilerlemesini öngörüyordu. Karadeniz'deki Rus donanması yok edilmedikçe denizden kol orduların Batum'a taşınamayacağı belli olduğundan plan ölü doğmuş sayılabilirdi. Birkaç gün sonra Almanların Marne'da Fransızlara yenilmesi, Avusturya ordularının Galicia ve Sırbistan'da bozguna uğramaları, planın temelini oluşturan Almanların yakın zaferi varsayımını da kökünden yok etmişti. Bu plana Genelkurmay'daki Türk şube müdürler karşı çıkmışlar, 3. ordunun bir kış savaşı yapacak durumda olmadığını ileri sürerek ilkbahara dek beklenmesini ve bu süre içinde ordunun hazırlanmasını önermişlerdi. Bu önerileri benimseyen Hafız Hakkı 21 Ekim 1914 günü 3. ve son savaş planını hazırlamıştı. Türk yararlarını daha çok göz önünde tutan planın özü şöyleydi. Boğazlar ve Trakya'da kuvvetli bulunularak Balkan devletleri üstünde etkili olunmalı ve kışın savaşa girilmemelidir. Bu kış dostlarımız Sırbistan'ı yenerek Bulgaristan ve Romanya'yı kendi yanlarına çekebilirlerse ilkbahara kadar hazırlıklarını tamamlayacak olan ordumuz her cephede önemli işler görebilir. İlkbahara kadar savaşa girmemeyi uygun bulan Osmanlı hükümeti planı hemen benimsemişti. Planı savaşa bir an önce girilmesi için sıkıştıran Alman Genelkurmayı'nı açıklamak amacıyla General Bronsart von Schellendorf ile Yarbay Hafız Hakkı Berlin'e hareket etmişlerdi. Onlar Berlin'de planı kabul ettirmek için didinirlerken Enver Paşa ile Osmanlı donanması komutanı Amiral Wilhelm Souchon Karadeniz baskınını düzenlemişler ve Osmanlı İmparatorluğunu savaşa sokmuşlardı. Hazırladığı planda kışın savaşa girilmemesini savunan Hafız Hakkı, bugün her yanı karlarla kaplı Doğu Anadolu'dan telgraf çekiyor, kara kışta saldırıya geçilmesini istiyordu. İşin daha da ilginç yanı Hafız Hakkı'nın bir gün içinde değişen tutumuydu. Dün gönderdiği şifreli telgrafta Sıçankale Dağı eteklerinde yaptığı incelemelerden söz ederek atım göğsüne de kara gömüldü ve güçlükle hareket edebildi demişti. Şimdi ise 180 derece geri çark ediyor, atının güçlükle adım atabildiği yerlerden iki kol ordu geçiriyordu. Hem de dağı aşacak olanlar piyadeydi. Savaşçılar atlarıyla değil, kendi bedenleriyle omuzlarına dek gömülecekleri karları yarıp yürüyeceklerdi. Bu arada İt'teki Rus kuvvetleriyle çarpışıp onları dağıtacaklardı. Ya ağır topları çeken atlar? Sırtlarındaki makineli tüfeklerle, cephane sandıklarıyla, kuru yiyecek çuvallarıyla belleri çöken hayvanlar ne yapacaktı? Yaralılar nasıl geriye taşınacaktı? Ve yürüyüşe başlayanların kaçta kaçı dağı aşarak istenilen saldırıyı gerçekleştirebilecekti? Her yağan karın bir öncekinin üstüne serileceği ve kar yüksekliğinin giderek artacağı dikkate alınmıyordu. Bazı yerlerde özellikle rüzgara açık yamaçlarda kar görülmezdi. Eridiğinden değil, rüzgarla yer değiştirmesinden olurdu bu. Buna karşılık rüzgarın sürüklediği karlar kuytu yerleri, çukurları doldururdu. Hafız Hakkı atının göğsüne varan karın bazı yerlerde 3-4 metreyi bulacağını hesaba katmıyordu. Yarbay Ali İhsan Hafız Hakkı'nın önerdiği saldırı planının sakıncalarını Enver Paşa'ya ve Bronsart Paşa'ya anlatmak için fırsat kollamaya başladı. İkisinin de Enver Paşa'nın odasında bulunduğu bir zamanı yakalayarak odaya girdi, görüşlerini açıkladı. Bu mevsimde değil dağlar üstünde, düz ovalarda bile ileri geri hareket zordur. Kasım ayında orduda donma olayları görülmüş, tüfüsten ölenler olmuştur. Gün geçtikçe soğuk şiddetini arttıracaktır. Kış saldırısı için hazırlanmamış askerlerle karla kaplı yollarda ve dağlarda gündüz hareket etmenin, gece konaklamanın zorlukları büyüktür. Barınılacak yerler olmadığından çadır altında ve karlar üstünde ateşsiz geçirilecek geceler ölüm kasırgası yaratabilir. Bu durum Aralık ve Ocak aylarında daha çok şiddetli ve zararlı olacaktır. Enver Paşa bu sözleri derin bir sessizlik içinde dinlemişti. Bu umut vericiydi. Demek bir kış saldırısının olanaksız olduğunu biliyordu. Yarbay Ali İhsan bir sevinç dalgasının içini kapladığını sezdi. Enver Paşa uzun uzun düşündükten sonra, ''Hafız Hakkı durumu yerinde gördükten sonra bu öneride bulunuyor. Belki bu yıl kış oralarda hafif geçmiştir.'' Valiler ile merkezi umumi azaları yani İttihat Terakki yöneticileri bu saldırıyı gerekli ve yapılabilir buluyorlar. Bununla birlikte henüz verilmiş bir karar yoktur dedi. Bronsart von Schellendorf ise kaçamaklı bir yanıtla konuyu kapatmak istedi. Düşüneceğiz. Yarbay Ali İhsan şaşırıp kalmıştı. Bir ara Hafız Hakkı'nın dünkü kısa raporundan söz etmeyi aklından geçirdi. Sonra vazgeçti. Söylediklerini soğuk karşıladıkları ortadaydı. Yapacak bir şey kalmıyordu. Selam vererek odadan çıktı. 4 Aralık 1914 Aralık ayının başında 9. Kol Ordu'nun 17. Tümeni cephenin sol kanadı gerisine gelmişti. Tümen birlikleri çadırlı ordugaha geçmiş, kışı bu bölgede geçireceklerini dikkate alarak hazırlığa başlamışlardı. Yakınlardaki ormanlardan ağaçlar kesiliyor, kısa odunlar haline getiriliyor, belirli yerlerde yakacak depoları kuruluyordu. Çadırların çevresindeki çukurlar derinleştiriliyor, birlikler arasında bağlantı yolları açılıyordu. Bölge karla örtülüydü ama fazla kalın değildi. Son günlerde yağış sıklaştığına göre yakında kar kalınlığı artacaktı, ısı giderek düşüyordu. Kış hazırlıklarının bir an önce bitirilmesi gerekliydi. Gece yarısına yaklaşıldığı halde çoğu bölük komutanlarının çadırlarında gemici fenerlerinin yandığı görülüyordu. Bu uçsuz bucaksız kar denizinde öbek öbek kurulmuş çadırlarda uyuyan erlerin çoğuna hala kaput, ayakkabı veya fotin, yelek, kar başlığı, eldiven, yün kazak dağıtılmamıştı. Askere alındıkları gün ayaklarında olan çarıklarıyla yere basmaktan korkarcasına karda dolaşıyorlardı. Tek tük görülmeye başlayan tifüs olayları da ayrı bir kaygı kaynağıydı. Bölük komutanı Yüzbaşı Fuat çadırındaki portatif masasının başına geçmiş, daha önce yazdıklarının bir yenisini kaleme alıyordu. Kış koşulları altında erlerimizi sağlıklı tutabilmek için bölük ihtiyacı olan kışlık giyim eşyaları acele verilmelidir. Uzaktan aç kurt sürülerinin ulumaları işitiliyordu. Kurtların bazı geceler çadırların yakınına kadar sokuldukları oluyordu. Nöbetçiler bunları vuruyordu. Yüzbaşı Fuat yazısını bitirdi. Çaydanlığı gaz yağı ocağının üstüne koydu. Biraz hava almak için çadırının önüne çıktı. Soğuktu. Nöbet değiştirmekten dönenlerin karda çıkardıkları hışırtılı ayak seslerini duydu. Onları yanına çağırdı. Erler titriyorlardı. Nöbeti değiştiren onbaşı çekingen bir dille "Sağ ol komutanım," dedi. "Gecenin geç zamanında rahatsız etmeyelim." Yüzbaşı Fuat'ın sesi emir verir gibiydi. "Olmaz öyle şey. Çaydanlık ocağın üstünde kaynıyor. Girin bakayım içeriye." Yüzbaşı Ayaz'da nöbet tutan erlerin soğuk çadırlarında titremeleri geçinceye dek uyuyamayacaklarını biliyordu. Sıcak çay içlerini ısıtır, gözlerini daha önce yummalarına yardım ederdi. Dipnot, Figen Topsever ailesi büyüklerinin anılarından yararlanarak kar çiçeklerini yazmıştır. Savaş aile yapısında çalkantılara ve değişikliklere yol açtığından yazar anıları başka adlarla kitabına aktarmıştır. Albay Hafız Hakkı cephe gerisindeki 34. Tümen karargahını ziyaret etti. Yanında tümene yeni komutan atanan Yarbay Grabaneli Bekir Bey ile teşkilatı mahsusa önderi Doktor Bahattin Şakir vardı. Gelenleri geçici olarak tümene komuta eden Yarbay Aziz Samih İlter karşıladı. Aldığı savunma düzenini açıkladı. Hafız Hakkı cepheyi görmek istedi. Atlara binerek topçu mevzilerine doğru yola koyuldular. Hava açıktı. Güneş ısıtmıyor, ortalığı aydınlatıyordu. Karlı tepeler göz alabildiğine uzanıp gidiyordu. Kuru ayazın katılaştırdığı karlar atların ayakları altında çatırdayarak eziliyor, beyaz sessizlikle yankılanıyordu. Yarbay Aziz Samih atını Hafız Hakkı'nınkine yanaştırdı. "İstanbul'dan cepheyi ziyaretinizin amacını sorabilir miyim?" Hafız Hakkı'nın yüzünde bir gülümseme belirdi. "Duymayan kaldı mı?" der gibi bir soruyla karşılık verdi. "Anlamadın mı?" "Anladım, ne duruyorsunuz demeye geldiniz." Albay Hafız Hakkı içtenlikle gülerek yanıtladı. "İyi bildin, ne duruyorsunuz. Beni Batum'dan gemiye bindirip İstanbul'a yolcu etmelisiniz. Yoksa Trabzon'dan gitmem." "Efendim, görüyorsunuz her yer kar. Çevremizdeki dağların büründüğü karların derinliğine bakınız. Böyle bir zamanda saldırıya kalkışmak nasıl olur? Bu mevsimde savaşa girmemiz bile zamansız olmuştur." "Ben de aynı görüşteyim. Hatta Alman genel kurmayını inandırmak için Bronsart'la Berlin'e gitmiştik. Oteldeki odalarımızda yıkanıp yeniden buluştuğumuzda Bronsart dedi ki, 'Hazır ol, İstanbul'a dönüyoruz. Savaş başlamıştır.' Karadeniz'deki olayı ondan öğrendim. Artık bu savaşı iyi bitirmekten başka düşünülecek şey kalmamıştır."
"Öyleyse kışı olduğumuz yerde geçirelim. İlkbaharda saldırıya geçeriz."
Hafız Hakkı biraz sertleşti. "İlkbaharda barış olması ihtimali vardır. Böyle olursa barış masasına hangi işimizle oturacağız? Çorbada pirinci olanın payı da çok olur. Bu nedenle ne olursa olsun bir saldırı yapmalıyız."
Cepheyi topçu mevzilerine, karlar arasında açılmış boy siperlerine dolaştıktan sonra atlarının başını ordu karargahına çevirdiler. Yarbay Aziz Samih yol boyunca uzun uzun kardan, soğuktan, askerin giyim kuşamından söz etti. Karargaha varır varmaz Hafız Hakkı telefonla kurmay subayları çağırdı. Ordunun saldırı yeteneği yeniden tartışıldı. Herkes askerin giyiminin yetersiz olduğunu, yiyecek stoklarının azlığını, ulaşım kollarıyla orduyu sürekli beslemenin güçlüklerini ortaya koydu. Ama subayların çoğunun korkaklıkla suçlanmadan çekindikleri için fazla tartışmak istemedikleri seziliyordu. İstanbul'dan yeni gelen Yarbay Grabeneli Bekir anlatılanları bir görüş belirtmeden dinliyordu. Rumeli'de çetecilik yaparken haklı bir üne kavuşan Yarbay'ın yüz çizgilerinden ve sıkıldığını belli eden tutumundan ileri sürülenlere katılmadığı anlaşılıyordu. En sonunda o da görüşünü kısaca ortaya koydu. Asker durduğu yerde açlıktan, hastalıktan, soğuktan öleceğine düşman kurşunuyla ölmesi daha iyidir. Bu katıksız çeteci görüşü karşısında herkes şaşırmıştı. Koskoca bir ordu bir köşeye kıstırılmış ve saldırıdan başka kurtuluşu olmayan bir çete gibi ele alınıyordu. Rumeli'de Makedonya dağlarında uygulanan çetecilik yöntemleri, yol vermez karlı dağlardan Kafkasya üstüne yürüyecek aç ve çıplak bir ordu için uygulanmak isteniyordu. İstanbul'dan gelenlerin ayakları hiç yere değmeyecekti anlaşılan. Gözler önündeki acı gerçekler İstanbul'da kurulan tatlı düşlerin üstüne küçücük bir gölge bile düşüremiyordu.
5 Aralık 1914. İstanbul'a uçurulan haberler Turan İmparatorluğu düşü kuranları coşturuyordu. Doğu Karadeniz'in Rus kesimine çıkarılan gönüllü müfrezeler zafer üstüne zafer kazanıyordu. Dipnot müfreze bir birlikten ayrılmış asker kolu. Çoruh Irmağı'nı geçen bir müfreze Artvin'in doğusundan ilerleyerek Ardahan yakınlarına sokulmuştu. Bu ilerleyiş sırasında karşılarına çıkan Rus birliklerini geri püskürtmüşler, üstelik bir makineli tüfek ve birçok tüfek ele geçirmişlerdi. Batum yakınlarına çıkarılan bir başka müfreze kentin çevresinden dolaşarak Çürük Su yakınına varmıştı. Batum'da bir fabrikayı havaya uçurması kazanılan zaferin nedenli büyük olduğunu gösteriyordu. Turancıları asıl sevindiren İran sınırından gelen haberlerdi. Musul'dan ilerleyen ve sınır taburları ile gönüllülerden oluşan müfrezeler İran'a sarkmaya başlamışlardı. İran'ın Savuçbulak ve Rumiye kasabaları şimdiden işgal edilmişti. Tehlikeyi gören Ruslar sol kanatlarının güvenliğini koruma derdine düşmüşler. Bunun için Delman ve Selmas kasabalarına kuvvet yığmaya başlamışlardı. Bu zafer haberlerinin gerçek durumu bilmeyen ve askerlikten anlamayan Turancı yazarları ozanları ve İttihat ve Terakki'nin sivil takımını coşturması bir dereceye kadar normal sayılabilirdi. Ya genelkurmaydaki bazı subaylara ne demeli? Müfrezelerin ıssız bölgelerde hareket ettiklerini, karşılarına doğru dürüst bir Rus birliği çıkmadığını ve dikkate değer bir çarpışma olmadığını bile bile kazanılan tek tük başarıları büyük bir zafer havasına büründürüveriyorlardı. İstanbul bu havadayken Albay Hafız Hakkı'nın Erzurum'dan gönderdiği şifreli telgraf iyimserlik bulutlarını iyice arttırmıştı. Gerek 10. Kol Ordu'nun ve gerek 3. Ordu'nun Alman olan kurmay başkanları benim saldırı planımı uygun bulmaktadırlar. Bunu ordu komutanı da kabul etmiş ve gerekli hazırlıklara başlamıştır. Fakat 10. Kol Ordu komutanı zayıftır ve Sivas'tan Erzurum'a yürüyüş sırasında kol ordusunu yönetmekte gevşeklik göstererek birliklerin çok geç kalmalarına yol açmıştır. Emirlerinizi beklerim. 12.914 Erzurum Hafız Hakkı. Telgrafı okuyan Genelkurmay Harekat Şubesi Müdürü Yarbay Ali İhsan Saviz öfkesinin yeniden kabarmasını önleyemedi. Hafız Hakkı artık iyiden iyiye Kafkasya Fatihi olmayı kafasına koymuş, ün peşinde koşuyor diye iç geçirdi. Doğruca Genelkurmay Başkanı Bronzart Paşa'ya gitti. Bu mevsimde yapılacak saldırının zorluklarına dikkatleri çekmeye çalıştı. Sonra Hafız Hakkı sorumlu olmayan bir gözlemci durumundaydı. Asıl sorumlu kişinin 3. Ordu Komutanı Hasan İzzet Paşa'nın kesin görüşü alınmadan saldırıya karar verilmesi hatalı olacaktı.
Bronzart Paşa Hasan İzzet Paşa'nın görüşünün alınması önerisini destekliyordu. Bunu Hafız Hakkı'ya kızgınlığı hala devam ettiğinden mi, yoksa gerçeği öğrenmek istediğinden mi yapıyordu? Belli değildi. Birlikte Enver Paşa'nın odasına gittiler. İkisini de dinledikten sonra Enver Paşa, "Peki ben de düşüneyim," dedi. Yarbay Ali İhsan sevincinden yerinde duramıyordu. Hasan İzzet Paşa'nın bir kış saldırısına karşı olduğunu biliyordu. Doğunun doğal koşullarını, ordusunun durumunu, askerlerin giyiminin yetersizliğini herkesten iyi bilen kişiydi. Görüşü sorulunca sorumlu bir komutan olarak kış saldırısına karşı koyacağından kuşku yoktu. Enver Paşa İstanbul'un Avrupa yakasında Beyazıt'taki Harbiye Nezareti'nde Hasan İzzet Paşa'nın görüşünü alma konusunu düşüneceğini söylediği sırada İstanbul'un karşı yakasında Anadolu kıyılarında kış saldırısı planının bir bölümü uygulamaya konuluyordu. Hem de kendisinin bu sabah verdiği emirle. Bundan genelkurmaydaki hiçbir Türk subayının haberi yoktu. Kartal Maltepe kıyılarına yanaştırılmış 3 yük gemisine yükleme yapılıyordu. 2 tabur piyade, 1 takım süvari ve 1 dağ topu bataryasından oluşan bu müfreze Rize'ye taşınacaktı. Oradan Batum yakınlarına geçecek, 3. ordunun saldırısı sırasında Rus gerilerine akınlar yapacaktı. Müfrezeye Alman yarbayı Stange komuta edecekti. Enver Paşa Batum kıyılarına bir tümen çıkarılmasını istemişti. Ama Amiral Suşon donanmanın böyle büyük bir birliğin Karadeniz'deki yolculuğunu koruyamayacağını söyleyince iş değişmiş, bir küçük müfreze ile yetinilmek zorunda kalınmıştı. Akşamüstü Hasan İzzet Paşa'ya çekilecek telgraf hazırlanmaya başlandı. Amaç Paşa'nın kış saldırısı hakkındaki kesin görüşünü almak olduğu halde Enver Paşa buna bir emir havası vermek istiyordu. Yarbay Ali İhsan'ın görüşlerini rahatça ortaya konulmasına olanak verecek biçimde yazılması için didinmesi yarar sağlamadı. Enver Paşa telgrafı dikte ettirtti. 3. Ordu Komutanlığı'na 5-12-1914 sayı 4941 şifreli. Polonya'daki savaşmalarda Rusların güç duruma düşmeleri nedeniyle Kafkasya'daki Rus kuvvetlerine destek göndermeleri olasılığı yoktur. Belki iç bölgede bulunan bazı 2. ve 3. derecedeki birlikleri gönderebilirler. Çoruh Vadisi'nde elde edilen başarılar Batum'daki Rus kuvvetlerinin büyük bölümünün Aras yönündeki ana Rus kuvvetlerini desteklemeye gönderildiğini ortaya koyuyor. Rusların şimdiye dek Aras Vadisi'nde bir saldırıda bulunmamalarına bakarak mevcut durumu korumak istedikleri söylenebilir. 3. Ordu bazı ihtiyaçları yönünden zayıf olmakla birlikte herhalde Ruslara maddi varlık olarak ve moralce üstündür. Şimdiye dek yapılan savaşmalardan anlaşıldığına göre cepheden saldırmakla ve taktik kuşatmayla Rusları yenmek çok güç ve kanlı olacaktır. Polonya'daki olaylar gösteriyor ki Rusların stratejik kuşatmayla yenilmesi olanağı vardır. Bu Rus kuvvetlerinin yenilmesiyle Kafkasya'nın zengin toprakları elimize geçecek ve 3. Ordu'nun durumu daha iyi olacaktır. Bu nedenle aşağıdaki maddeler hakkındaki görüşlerin çabuk bildirilmesini rica ederim. 1. 11. Kol Ordu bütün kol orduların ve Erzurum Kalesi'nin bataryalarıyla birlikte şimdiki mevzilerinde savunmada kalacak. 2. 9. ve 10. Kol Ordular İd ve Oltu yönlerinde çeşitli kollarla ilerleyerek İd'deki düşmanı kuşatmalı ve yok etmeli. 3. Ardahan yönünde ilerleyen çeteler, yani müfrezeler olacak, düşmanın gerideki bağlantı yollarını kesecekler ve bu kuşatma hareketlerine katılacaklardır. 4. İd'deki düşman dağıtıldıktan sonra ana Rus kuvvetlerine karşı saldırı başlamalı. Bu saldırıda çeşitli kolların aynı zamanda çarpışmaya girişmeleri sağlanmalıdır. 9. ve 10. kol ordular düşmanın yan ve gerilerine saldırmalı ve bu saldırı etkilerini göstermeye başlayınca 11. kol ordu da önden saldırmalıdır. Düşman bu sırada 11. kol orduya önden saldırırsa bu kol ordu sonuna dek savunmalıdır. Eğer düşman bu kuşatma hareketleri etkisini göstermeden geri gitmeye kalkarsa 11. kol ordu hemen şiddetle saldırıya kalkarak onu yerinde tutmaya çalışmalıdır. Başkomutan Vekili Enver.
14. ayrımın sonu. Sayfa 139.